Evet sevgili kardeşler, tekrar Rabbimizin engin eşsiz olan sevgisiyle selamlıyorum hepinizi. Yine yürekten hoş geldiniz diyorum. Bu güzel beraberliği Rabbimiz kendi yüceliği için geliştirsin. Ve sadece geliştirmekle kalmasın, gelişen bizleri de kendi yüceliği için kullanmaya devam etsin. Bu içinde yaşadığımız karanlık dünyada gerçekten karanlık yüreklere ulaşmak için bu yeryüzündeyiz. Rab her birimizi uygun şekilde gerçekten hazırlasın ve gerçekten kendi yüceliği için etkin bir şekilde her birimizi kullansın. Ve başta da ifade ettiğim gibi gerçekten yani İzmirli olduğumdan dolayı değil ama İzmir'deki deprem dünyada olan her türlü kötü felaket nedeniyle nasıl üzülüyorsak bu da ister istemez beni çok üzdü ve heyecanlandırdı. Dua edelim ki Rab gerçekten yardım etsin. Hem orada canları kurtarmak için çalışan, emek veren o insanlara Rab yardım etsin.
Çocukları ya, çıkarırken, ya, o gitme, Rab, gitme, gitme ya, diyor, kurtaracak olanlar. Ya, ondan beni çıkarır, gitme, yani, ya, gitme, gitme, gitme, gitme, ya,
Rab destek olsun. Rab destek olsun. Hikmet versin, yetenek versin. O yıkıklar altında olan canlara ulaşabilsinler. Ya kurtulma imkanı bulabilsinler. Ve tabii ki yakınlarını kaybeden canlar, arkada birçok canlar bıraktı. Rab onları da teselli etsin. Çünkü acı yürekte gerçekten yıkım yapıyor. Onun için Rab dünyada olan bütün bu korkunç olaylarda ama savaşlar nedeniyle ama bu doğal afetler nedeniyle kaybolan canlar acı verici gerçekten ama dünyada yaşıyoruz değil mi? Cennette değiliz. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, dertlerimizin olacağını zaten Tanrı'nın sözü bize açık bir şekilde önümüze koyuyor. Ama önemli olan emin olun değerli kardeşler. Eşime de her zaman söylüyorum bu şu an içinde geçmekte olduğumuz bu korona süreci biliyorsunuz ne kadar vaka sayıları artıyor, arttıkça artıyor, arttıkça artıyor. Ve ister istemez önlemler de daha da sert bir noktaya doğru giden bir süreç içerisinde. Ve bu yüzden belki önümüzdeki haftalarda bir araya gelmek de zor olacak. Ama diyorum ki bütün bu sıkıntılar, bütün bu sorunlar korona da dahil bizlerin gözlerini açık tutsun. Gerçekten söylüyorum. Bizlerin gözlerini açık tutsun. Daha çok Rab'be bakmayı sağlasın. Ve ne durumda olduğumuzu göstersin bize. Nasıl bir noktadayız? Ne durumdayız? Belki ne yapmamız gerekiyor? Belki hayatımızda değiştirmemiz gereken değil mi? Bazı noktalar olabilir. Belki hayatımızdan söküp atmamız gereken önceki haftalarda ifade ettiğim gibi o küçük gördüğümüz hani bağları bozan o küçük tilkiler diyoruz ya. Onların atılmasını sağlasın. Tövbe yoluyla Rabbin önüne gelip atabilelim. İzin verelim. Rab hayatımızda çalışsın. Ben inanıyorum ki eğer Rabbin hayatımızda sözü aracılığıyla ve ruhu aracılığıyla çalışmasına izin verirsek eğer, işlemesine izin verirsek eğer, ben diyorum ki Rab da gereğini yapacaktır. Yapıyor zaten. Ben diyorum ki izin verin, farkı göreceksiniz. Fark yaratan Rabbin çalışmasına izin vermektir. Onun için değerli kardeşler, bunu söyleme ihtiyacı duydum. Gerçekten evet, acılarımız var. Evet, sıkıntılarımız var, sorunlarımız var. Ama yalnız değiliz, hamdolsun. Biliyorsunuz önceki iki hafta Rabbimizin ilk benzetmesi üzerinde geniş bir şekilde durduk. Tabii ki size sorsam ki Kutsal Kitabın hangi kitabından ve hangi bölümden paylaştık? Anımsayabilecek misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eğer bunu duymasaydım üzülürdüm gerçekten. Hamdolsun ki en azından bunu söylediniz. Markos 4. bölümün ilk 9 ayetiydi, değil mi? Rab, biliyorsunuz, Rabbimizin ilk benzetmesiydi. Tohum, ekinci ve yürekleri ifade eden 4 ayrı toprak türü. Doğru mu? Ve geçtiğimiz 2 hafta hem tohum üzerinde durduk, hem de bu 4 toprak türü olan sert yüzeyli, taşlık, dikenlerle ve yabani otlarla sarılmış ve iyi toprak türü olan bu 4 toprak türünün ilk 2 toprak türü, yani 2 ayrı yüreğin durumuna bakmıştık. Biliyorsunuz ikinci ne isim geliyordu? Geçtiğimiz hafta ikinci üzerinde durduk. İkinci. Tohum Rabbin sözünün isim geliyordu. Ama ikinci tohumu eken kişi demek, değil mi? Ha, demek ki Rabbimize isim geliyordu. Burada anlatılan Rabbimizin kendisiydi ama bizleri de ifade ediyor demiştim. Neden? Çünkü baş ikinci o idi. Biz de onun iş ortaklarıydık, değil mi? Hatta Kutsal Kitap'tan bir ayet okuduk. 1. Korintoslar Mektubu 3. bölüm 9. ayetten mektuptan bir ayet okuduk. 3. bölüm 9. ayeti okuduk. Orada Rabbin iş ortakları, Tanrı'nın iş ortakları olduğumuz gerçeği açık bir şekilde önümüze konuyordu. Ve orada da gördük ki Rab çok net bir şekilde evet sözü eken bizleriz. Doğru mu? Bizler Rab'i sözünü değişik yollarla ekiyoruz. Belki yaptığımız ziyaretlerle, belki kitap masasıyla, belki yaptığımız CD'lerle, videolarla ne yapıyoruz? Kurtulmamış canların kurtuluşuna aracı olmaya çalışıyoruz. Ve biz ekiyoruz ve Rab de ne yapıyor? Büyütüyor. Biz kimseyi Rab'be getiremiyoruz. Ama Rab kişiyi kendine çekiyor. Bizim ektiğimiz söz, sözü yürekte geliştirerek. Doğru mu? Pavlos ne diyordu? Yine Korintos'a yazılan mektupta, 3. bölüm 6. ayette, ben ektim diyordu. Apollos suladı. Ve Rab de büyüttü diyordu. Onun için bizler kesinlikle biz imamlar tarafından söz götürülmesi gerekiyor. O açıdan 1. Tarihler 16. bölümde bir ayetle bu düşünceyi destekledik. Onun izzetini milletler arasında ve harikalarını, şaşılacak işlerini bütün kavimler arasında ne diyor? İlan edin. Nedir ilan etmek? Açıkça söylemek. Demek ki Rabbin kurtuluş haberini açıkça söylemek, insanlara ulaştırmak her birimizin sorumluluğu olması gerekiyor. Eğer başkalarının da kurtuluşunu istiyorsak. İstiyor muyuz? Tabii ki istiyoruz. Ama hangi oranda iyi haberi ulaştırıyoruz ayrı bir soru. Doğru mu? İyi ki istedin 5 tane takvim Hatice. Bu da güzel bir hareket. Rab o takvimleri, dağıtılan takvimleri de kendi yüceliği için kullansın okuyan kişilerin yüreğinde gerçekten. Bizler sözü ekmeye devam edeceğiz. İnsanlar karşı da dursa, insanlar duymak istemese de biz ekmekten vazgeçmeyeceğiz, ekmeye devam edeceğiz. Demek ki bizler ekmekle sorumluyuz, ekmek zorundayız. Demek ki biz ekerken Tanrı da onu ne yapacak? Geliştirecek, büyütecek ve 8. ayette ifade ettiği gibi ne diyor? Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat diyor. Ürün verecek. Bu neye bağlıydı? Bir kişinin yüreği ne durumdaysa, yani kişinin yürek durumu hangi noktadaysa, ekilen söz yüreğin durumuna göre karşılık veriyordu, bir tepki gösteriyordu değerli kardeşler. Eğer ekilen söz imanla birleştirilmediğinde bir faydası olmayacağını söyledik. Doğru mu? Bir ayet okumuştuk yanılmıyorsam. Nereden okuduk? İbraniler 4. bölümden bir ayet okuduk. 2. ayet, 2. kısmından okumuştuk. Orada diyordu ki, duydukları sözü imanla birleştirmedikleri için, ne diyor? Birleştirmedikleri için bunun kendilerine hiçbir yararı olmadı. Peki 3. simge neydi Rabbimizin? Evet, söz, tohum, ekinci ve topraktı, değil mi? İnsanın yüreğinin durumunu simgeleyen toprak. Ve bu tohum 4 farklı toprağa düşüyor. Yani 4 farklı yüreğe. Bunların ikisini az önce de ifade ettim, söylemiştim. Birincisi neydi ilk toprak türü? Sert yüzeyli topraktı. Doğru mu? İkincisi neydi? Kayalık. Ya o üçüncüsüydü. Daha ona başlamadık. İkincisi kayalık toprak. Yani taşlık topraktı. Şimdi ekilen tohumda bir sorun var mıydı? Hayır, yoktu, değil mi? Sorun neredeydi? Sorun topraktı. Demek ki tohumun toprağa düştükten sonraki süreci, vereceği tepki gerçekten de toprağın o anki durumuna bağlıydı. Demek ki yüreğin durumu çok önemli. Tohumun toprağa düşmesi evet önemli ama yürek ne durumda, nasıl bir noktada, o da çok önemli. Ama sadece yüreğin ne durumda olduğu önemli değil, aynı zamanda ne önemli? İşitmek de önemli olduğunu söylemiştik, değil mi? İşitmenin de önemli olduğunu, yani nasıl işittiği. Hani dedik ya, 3 çeşit işitmekten söz ettik, doğru mu? Seçerek dinlemek, değil mi? Seçerek dinliyorsun. Kendine uyan tarafları alıyorsun. Değişik. Aktif vardı. Aktif dinlemek. Dinlediğini üzerinde derin derin düşünerek kendine bir pay çıkartmaya çalışıyorsun. Onun için nasıl işittiğin de çok önemli. Şimdi yol kenarı, biliyorsunuz, hızlı bir şekilde söyleyelim. Yol kenarı sert yüzeydi. Sert yüzey olduğu için toprak, sert yüzey olduğu için tohum toprakla bütünleşmesi mümkün değildi. Toprakla özdeş olmadığı için, bütünleşme mümkün olmadığı için ne oluyordu? Şeytanı ifade eden kuşlar, değil mi, gelip toprakla bütünleşmeyen tohumu ne yapıyordu? Alıp götürüyordu değerli kardeşler. Bu tür kişileri nasıl açıkladık? Bu sert yüzeyli, yani yürekleri nasırlaşmış olan kişileri nasıl açıkladık? Kiliseye giden ama yeni doğuşu olmayan insanlar. Yani Rab'da yürümeye karar verdiklerini söylüyorlar ama yeniden doğuşları yok. Kiliseye de geliyorlar ama yeniden doğuş gerçekleşmiş değil. Defalarca Rabbin sözünü duymuşlar ama o söz iman ile birleşmemiş olduğu için, iç içe olmadığı için, kafadan yüreğe inmemiş olduğu için söz hiçbir yararı olmuyor. Demek ki o zaman bu tür kişiler için mescit olmak neydi? Sanki bir felsefe gibi bir şey. Yani sanki bir derneğe üye olmak gibi bir şeydi, değil mi? İnsanlar bir felsefi düşüncenin ardından neden gider? Hoşuna giden bir takım noktalara bulduğu için, değil mi? Ama iman çok farklı bir şey. Bizler bir kişiye iman ettik. Biz bir kişinin ardından gidiyoruz. Bizim için. Bizim için yaşayan biri. Bizim için geldi, hayatını feda etti. Ama ölümde kalmadı. Üçüncü gün dirildi. Ve şu an yaşıyor. O yaşıyor olduğu için biz de yaşayacağız. Ve işin harika olan tarafı bizim için yaşıyor. O bizim için yaşıyor. Babanın sağında, değil mi? Bizim için ne diyor? Aracılık ediyor, doğru mu? Bizim tek bir savunucumuz var hamdolsun, babanın yanında. Rabbimiz İsa Mesih. Bu gerçekten büyük bir ayrıcalık. İkinci toprak türü neydi? Taşlık topraktı, değil mi? Şimdi bu yol kenarındaki toprak, yani yol kenarı dediğimiz toprak türü sert yüzeydi. Sert yüreklerin durumunu açıklıyordu ve suçlu şeytandı, değil mi? Çünkü tohumu alıp götüren oydu. Yanlış öğretilerle, değişik değişik düşüncelerle insana saldırarak. Peki taşlık toprak konusunda ne dedik? Hatırlayın. Değil mi? İnsanın kendisi yani, değil mi? Kaygılar. Kaygılar. Ama kaygılardan çok daha öte. Kin dedik. Öfke dedik. Çekememezlik dedik. Acılık dedik, değil mi? Bağışlayamamak. Ne korkunç şeyler, değil mi? Bu ve buna benzer. Hani o taşlık, küçük küçük taşlardan oluşmuş o yürek. Demek ki filizlenmeler oluyor ama derinlere inme olmadığı için güneş altında kuruyup gidiyorlar değerli kardeşler. Derine inme söz konusu olmadığı için. O zaman ne yapmamız gerekiyor dedik? Rabbin önüne gelip o taşları Rabbin önüne getirip boşaltmamız, açıklamamız, Rabbin önüne dökmemiz gerekiyor dedik. Ve eğer bunu yapmazsak eğer onlar çoğalacak ve bizim Rab ile olan ilişkimizin çok daha zarar verdiği için çok daha kötü bir noktaya gelmesini sağlayacağının altını önemli çizmiştim. Onun için bu taşları içimizden atıp Rabbin temizlemesine izin verip tekrar ayağa kalkma fırsatını yakalayıp yola devam etmemiz gerekiyor dedik ve bu şekilde noktaladık, hızlı bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim üçüncü toprak türüyle. Şimdi söyleyebilirsin, üçüncü toprak türü hangisiydi? Dikenli toprak türü. Şimdi 7. ayeti okur musun bize? Ne diyor 7. ayet?
Kimi dikenler arasına düştü, dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi.
Teşekkür ederim. Şimdi yol kenarını da kenarı neyi ifade ediyordu? Sert toprak. Sert toprakta tohumu kapıp giden neydi? Şeytandı. Doğru mu? Peki kayalık toprak olarak ifade edilen yürekte ise benlik, değil mi? Benliğimiz, hani orada barındırdığımız kötü duygular buna engeldi sevgili kardeşler. Düşmandı. Yani benlik düşmandı. Bedensel arzular Tanrı sözünü kök salmasına derinlere inmesine izin vermiyordu. Şimdi üçüncü toprak türüne baktığımız zaman, dikenli toprak türüne baktığımız zaman dünyasal arzu ve kaygılar yüreğe oturmuş. Ne yapıyor? Tanrı sözünü boğuyor. Dikenler ve yabani otlar yüreğe oturmuş. Ne yapıyor? İşittiğin sözün gelişmesine engel oluyor. O sözü sarıp etkisiz hale getirerek. Şimdi buna baktığımız zaman o zaman bu üç toprak çeşidi sevgili kardeşler o zaman bize neyi açıklıyor? Üç toprak çeşidi. Evet, yüreğimizi ama aynı zamanda da düşmanlarımızın neler olduğunu açıklıyor. Doğru mu? Her bir toprak türü bir düşmandan söz ediyor aslında. Her ne kadar üçü de bir bütün de olsa bunu söyleyebiliriz. Sert yüzeyde tohumu götüren şeytan mıydı? Suçlu şeytandı değil mi? Peki taşlıkta suçlu olan insanın kendisiydi. Doğru mu? O zaman ne diyebiliriz? Benlik. Ha, birincisi ne? Şeytan. İkincisi benlik. E peki az önce söyledim. Dikenli toprağı ifade eden neydi? Yüreğe oturmuş olan kaygılar, dünyasal arzular sözü boğuyor. Yani dünya diyebilir miyiz? O zaman bakın biz bu yeryüzünde değerli kardeşler savaşımız neye karşı? Aslında gerçekten şeytan, benlik ve dünya. Bunun üçüne karşı ne yapıyoruz biz? Dik durabilme aslında mücadelesi veriyoruz. Onun için Kutsal Kitap 18 ve 19. ayetlerde ne diyor 18 ve 19. ayetler? Bu tür kişileri açıklarken bunlar diyor sözü işitirler. Ama dünyasal kaygılar doğru mu? Zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler ne diyor orada? Araya girip sözü boğar diyor bak. Boğmanın sonucunu okuyoruz. Sonra ne diyor? Şimdi İsa bununla ne demek istiyordu değerli kardeşler? Herhalde dünyanın kaygılarından söz ediyordu değil mi? Şimdi diyebilir miyiz? Bu kaygılar dünyanın ürettiği şeyler değil mi? Fakirlik ve zenginlik. Ha? Dünyanın ürettiği şeyler bunlar değil mi? Zaten her şey adaletle yönetilmiş olsa bana göre fakirlik de olmazdı. Kusura bakmayın. Zengin de daha da zengin olmazdı. Ve ne oluyor değerli kardeşler? Kaygılar, dünyasal kaygılara odaklı olmuş olduğundan bu tür insanlar ne oluyor? Nefes alamaz duruma geliyor ve ayakta duramaz. Sağlıklı bir şekilde varlığını sürdüremez. Ya da sürdürmekte zorlanıyor. Sonuç verimsizlik ve ürünsüz bir yaşam. Mutlaka böyle bakımsız bahçelerden ya da bakımsız tarlalardan mutlaka geçtiniz. Değil mi? O bakımsız bahçelere baktığınız zaman göz gözü görmüyor. Ha? Yabani otlar, dikenler almış başını gitmiş değil mi? Korkunç bir durumda ve gerçekten o oradaki ürün nefes alacak durumda değil değerli kardeşler. İşte bazı imamlar da yaşamın kaygılarından dolayı nefes almaya çalışıyorlar. Yaşamın kaygıları, sorunları kuşkuları, endişeleri içine sinmiş, üstüne sinmiş ve nefes alacak durumda değil ve ister istemez bu kişi ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ve dünyasal arzular, dünyasal kaygılar ağır basmaya başlayınca bu tür insanların ne oluyor? Yaşamları durgunlaşıyor değil mi? Durgunlaşıyor. Tıpkı etrafı dikenlerle, otlarla çevrilmiş, sıkıştırılmış bir çiçek gibi solmaya başlıyor. Yaprak dökmeye başlıyor değerli kardeşler. Çevremizde, bizler de belki yaşadık. Çevremizde ilişki içerisinde olduğumuz imanlı kardeşlerde bunu görmüyor muyuz? Kaygı ve sıkıntılardan dolayı nefes alacak durumda değiller. Değil mi? Solmuş bir şekilde ayakta kalma mücadelesi veriyorlar. Ve bir süre sonra ne oluyor? Havasız kalıyorlar. Ve hani çiçek yeterince oksijen alamayınca, havasız kalınca ne oluyor? Kafayı eğiyor önüne, değil mi? Kafayı önüne eğince yaprak dökmeye başlıyor ve boğulup gidiyor. Ruhsal kapsamda düşündüğümüzde bu imanlı kişi de ruhsal konulara olan ilgisi kaybolup gidiyor. Tabii ki bu durum sadece kişiyi değil, topluluğu da etkiliyor. Senin bu durumda olman ya da diğer bir kardeşin o durumda olması ya da öbür kardeşin o durumda olması topluluğu etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Etkiliyor değil mi? Ya o zaman diyebiliriz ki sadece kişiyi değil, topluluğu oluşturan diğer canlıları da etkisi altına alabiliyor. Diğer taraftan da yeni gelen kişilerin gelişmesine de engel oluyor. Onları bodur bırakarak. Tıpkı ürünün gelişip serpilmesini önleyen dikenler gibi. Nasıl ki dikenler o ürüne zarar veriyorsa, onu boğuyorsa, aynı şekilde imanlının hayatında var olan o yabani otlar ve dikenler kişinin aynı o bitki gibi soluk alamaz bir duruma gelmesini sağlıyor değerli kardeşler. Onun için bizlerin yaşamlarını etkisiz hale getirip bozmaya çalışan dikenler, otlar var mı hayatımızda? Bizleri aşağı çeken, nefes almakta zorlanmamıza neden olan dikenler, otlar var mı? Ben diyorum ki bazen oluyor be. Bazen oluyor. Ama ben diyorum ki bunlardan kaçmak mümkün değil. Bunlar olacak. Böyle dönemler yaşayacağız. Ama Rabbin sözünde sorun yok. Sorun kimde? Bizde. Doğru mu? Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Öyle bir durumda olmak değil önemli olan. Olup olmamak değil. Asıl önemli olan sen o yabani otlardan, o dikenlerden kurtulmak istiyor musun? Size bir soru. Yabani otlar ve dikenlerden kurtulmak istiyor musun? Evet mi, hayır mı?
Kim istemez?
Kim istemez? Bu da güzel. Kim istemez? Peki bize düşen sorumluluk ne? Eğer ben beni saran o dünyasal kaygı ve arzular benim nefes almama engel oluyorsa ben nasıl ondan sıyrılıp kurtulabilirim? Doğru. Tabii. Bu da doğru. Nasıl sadık kalacağız? Dua ederek, değil mi? Okuyarak. Okuyarak. O zaman diyebilir miyiz? Değerli kardeşler, bakın. Yabani otlarla, dikenlerle, çiçekler arasındaki farkı bilmemiz gerekiyor değil mi? Yani sahtesiyle gerçeği arasındaki farkı bilmemiz gerekiyor. Ben bunu nasıl bilebilirim? Hatta ben burada bir keresinde örnek de vermiştim. Demiştim ki bu para uzmanları var ya, para uzmanları sahte parayı anlamak için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ya, üretiyorlar sahte para. Sanki gerçeği gibi görünüyor. Yani ben belki baksam hayatta onu anlayamam. Tamam. O makine şimdi modern hali. Ama uzmanlar onu nasıl öğreniyor biliyor musun? Onu öğreniyorlar. Eğitimden geçiyorlar. Ama neyi öğreniyorlar biliyor musun? Türkse Türk parası. Dolarsa Amerikalıysa dolar. Gerçek doları, gerçek Türk parasını öğreniyor önce. Demek ki biz gerçeğini ne kadar iyi bilirsek, sahtesini o kadar daha net anlamamız mümkün hale geliyor. Bu güzel değil mi? O zaman diyebilir miyiz? Nasıl aradaki farkı bileceğiz? Rabbin sözünde gelişerek. Bakın değerli kardeşler, bunu 100 değil 1000 defada söylerim. Bunda gelişeceksin. Bunu koltuk altına taşımak yetmiyor. Bunu yastığın altına koymak da yetmiyor. Bu sözü okumak da yetmiyor. Bu sözü içimize sindirmek, özümlemek, elde ettiğimiz değerleri hayatımıza koymamız gerekiyor. Onun için gerçekten değerli kardeşler, Rabbin sözünde gelişelim. Ve gelişerek, öğrenerek, işte sahte öğretilere karşı, işte o zaman dik bir şekilde durma imkanına kavuşmuş oluyoruz. O zaman diyebilir miyiz değerli kardeşler? Hayatımızdaki varsa eğer yanlış öğretilerin gitmesinin nedeni gerçeğini daha iyi öğrenmekten geçiyor. Tamam mı? O zaman bizler de şunu söyleyebiliriz değerli kardeşler. Yabani otlar ve dikenler bizlerde barınmaması gerekiyor. Sökülüp atılması gerekiyor. İnsanız, oluyor, oluşuyor değişik nedenlerden dolayı. Ama sökülüp atılması gerekiyor. İnsanız, hatalarımız oluyor. Ve bunun sonucunda aramızda ne oluyor? Buz kütleleri oluşuyor değil mi? Ya da duvarlar örülüyor. Ama ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? O buzların erimesine, o duvarların yıkılmasına izin vermemiz gerekiyor. Rab o ilişkilerimizi yeniden ayağa kaldırabilmesi için. Rabbin işlemesine, ruhuyla aramızda iş görmesine izin vermemiz gerekiyor. Yani duvarların yükselmesine izin vermeyelim sevgili kardeşler. Öyle ki Rabbimiz İsa Mesih bizde etkin bir şekilde varlığını sürdürsün. Kutsal Ruhu ve sözü aracılığıyla bizlerde çalışarak olmamız gereken noktaya gelmemizi sağlasın. Tıpkı Efesler 4. bölüm 13. ayette ifade ettiği gibi onun sevgisinde gelişme imkanına kavuşarak onda kök salmaya devam edelim. Ne diyor 13'te? Hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih doğruluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Ne zaman? Eğer o yabani otların, dikenlerin bizlerden alınmasına izin verirsek, söküp çıkarıp atılmasına izin verirsek, evet bizler o zaman imanda, aramızda olan bu birlik ve beraberlikte gelişme mümkün hale gelmiş olacak. Ve bunun sonucu ne olacak? 14. ayeti oku bakalım Hatice. 14. ayet.
Böylece artık insanların kurnazlığıyla aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle her öğretinin rüzgarlarıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız.
Bak ne harika değil mi? Oraya buraya yani aa bu da olabilir. Aa bu neden olmasın? Eğer biz gerçeğinde yeterince gelişmediysek, büyümediysek yanlış öğretiler karşısında da gerçekten öteye beriye sürüklenen bir yapı içerisinde olacağız sevgili kardeşler. Peki 15 ne diyor?
Tersine sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz.
Peki nasıl büyüyeceğiz? Ona benzer olma yönünde nasıl büyüyeceğiz? Eğer burada söylenenler yerine getirilirse, eğer ben Rabbin sözünde gelişirsem, doğru olanda, gerçek olanda gelişip büyürsem, o zaman hem aramızda kardeşlerle olan birlik ve beraberliğim iyi bir noktada olacak, hem de Rab ile olan ilişkim iyi bir noktada olacak. Sonuç ne? Rab'be daha da çok benzer hale geleceğim. Doğru mu? Daha da benzer hale geleceğim. Amacımız bu değil mi? Değerli kardeşler, amacımız bu değil mi? Yani Rabbin sözünde büyümek, büyüyerek, gelişerek, olgunlukta ilerlemek değil mi? Rab'be daha çok benzer olmak bizim amacımız değil mi sevgili kardeşler? Değil mi? Bir araya gelip konuştuğumuzda bunları söylüyoruz. Öyleyse içimizde ya da aramızdaki yabani otlar, dikenler kesinlikle tövbe yoluyla sökülüp atılması gerekiyor. Onun için aramızdaki ilişkiler sağlıklı bir şekilde devam etsin ve tat verici olsun. Aramızdaki bu birlik ve beraberlik bize tat veriyor mu? Ha? Bu bir araya gelmekle gerçekten lezzet alıyor muyuz, tat alıyor muyuz? Ne kadar güzel. Eğer bundan bir tat alma söz konusu, tat almamak noktasındaysak eğer, o zaman yüreklerimize bakmamız lazım. Buna engel olan ne? Hangi diken, ot buna engel oluyor? Ve geldik en son toprak türüne. En son toprak türü neydi? İyi toprak. Bunun karşılığı ne? Bol ürün getiren toprak türü. Burada ifade edildiği gibi ne diyor? Kat kat ürün getiriyor. Kat kat ürün getiren kişiler. Oku bakalım ne diyor orada?
Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verdi.
Amin. Bakın, o zaman diyebilir miyiz? Baktığımız bu 3 toprak türü de sorun var. Kimi sert, değil mi? Kiminde taşlıklar oluşmuş. Kiminde ne var? Dikenler ve otlar var. Ama iyi toprak türüne baktığımız zaman bunların hiçbiri yok. Yani uygun olan zemin söz konusu. Yani sert değil, nasırlaşmış değil, taşlıklar yok, kin, öfkeden değil mi? Acılıktan uzak ve dikenler, yabani otlar yok sevgili. Yani dünyasal kaygılara bel bağlamamış. Dünyasal arzulara bel bağlamamış bir durum söz konusu. Ve uygun olan zemin nasıl bir karşılık veriyor? O iyi toprak nasıl bir karşılık veriyor buraya da gördük. Daha çok ürün vermesi Peki nasıl daha çok ürün verebiliyor? Çünkü daha çok derinlere inebiliyor. Taşlık değil. Sert değil, taşlık değil. Doğru mu? O zaman daha da derinlere inmek mümkün hale geliyor. Şimdi bunu çok açık bir şekilde şöyle ifade ediliyor. Sözü işiten ve onu benimseyen kişiler diyor, değil mi? 20. ayete bak bakalım. Öyle diyor değil mi? 20. ayet. Ne diyor? Sözü işiten ve onu benimseyen kişiler diyor değil mi?
İyi toprağı ekilenler ise gözü işiten, sözü işiten, onu benimseyen kimi 30, kimi 60,
tamam.
Kimi
20. Yani özeti bu. Sözü işiten, evet, ve onu benimseyen. Bu ne demektir? Yani iman etmiş. Yeniden doğmuş. Rabbe bel bağlamış olan kişiler. Ancak bu kişiler bol bol ürün getirebiliyor. Neden? Çünkü bu kişiler sözü sadece işitmekle yetinmemişler değerli kardeşler. Aynı zamanda da ne yapmışlar? Benimsemişler. Yani kabul etmişler. Yani içlerine sindirmişler. Yani özümlemişler. Yani elde ettikleri değerleri, kazanımları yaşama sokabilmiş olan kişiler. Yani başka bir ifadeyle söz ile özdeş olmuş. Yani söz ile bütünleşmiş olan kişiler. Ve bunun sonucu ne? Az önce okudun. Kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat. Bu neyi ifade ediyor aynı zamanda? Şimdi bir farklılık var değil mi? Sen 30 veriyorsun, öbürü 60 veriyor. Öbürü de 100 veriyor. Bu neyi ifade ediyor? Demek ki imanlı olabilir. Yeniden doğuşu olabilir. Ama 30 kat ürün veriyor olabilir. Öbürü 60 kat veriyor olabilir. Sen ise 100 kat veriyor olabilirsin. Yani bu şunu gösteriyor değerli kardeşler. İman etmiş olan kişiler arasında da farklılıkların olabileceğini önümüze koyuyor aynı zamanda da. Demek ki ekilen tohum sindirildiğinde o tohumla özdeş olduğunda, iç içe bir bütün olduğunda bunun bir doğal sonucu var. Bunun bir getirisi var. Büyüme, gelişme, derinlere inme ve arkasından bol bol ürün. Bol miktarda ürün getirmiş olmak. Demek ki sözü işiteceğiz. İşittiğimizde kalmayacağız. Ne yapacağız? Sözü dinleyeceğiz. Yani benimseyeceğiz, içimize sindireceğiz ve sindirdiğimiz söz de bir değer katacak bize, bir kazanımımız olacak. O kazanım ne ise onu da hayatımıza sokacağız. Doğru mu? İlerleme ancak bu şekilde mümkün değerli kardeşler. O zaman hayatımızda sevgi de, sevinç de, esenlik de bol bol akmaya başlayacak. Nasıl ki değerli kardeşler ağaç bol ürün getiriyorsa dışarıya nasıl yansıyor? Ürün olarak yansıyor değil mi? Bizler de nasıl söz ile ilişkimiz varsa, bir bütünlük söz konusuysa o oranda dışarıya bir yansıma var. Bunun yansıması nedir? Sevgidir, sevinçtir, esenliktir değil mi? Alçak gönüllüktür, yumuşak huyluluktur ve bu şekilde dışarıya bir yansıma olacak. Demek ki şöyle diyebiliriz değerli kardeşler, söz mutlaka sindirilmeli ve sindirilmesi gerekiyor ki bize yarar getirsin. Bedenlerimizi düşünelim. Şimdi bedenlerimizi ayakta sağlıklı bir şekilde kalabilmesi için ne gerekiyor? Bravo. Beslenmemiz gerekiyor değil mi? Peki bu beslenme, bedenin beslenmesi nasıl gerçekleşiyor? Gıdayı ağzımıza aldığımızda mı gerçekleşiyor? Yoksa ağza aldığımızda parçalanan gıdalar bağırsaklara iniyor, mideye iniyor. Doğru mu? Orada değişik bir süreçten geçiyor. Ve değişik süreçten geçerek ne oluyor? Enzimlerle gıdalar parçalanıyor ve vitaminler, o değerler, ne hangi organ gerekiyorsa, diyelim kalp mi, ciğer mi, dalak mı, böbrek mi, neyse, bütün hücrelere ne oluyor? Gidiyor, değil mi? Ve vücudun sağlıklı bir şekilde devamı gerçekleşmiş oluyor. Yani sağlıklı kemiklere ulaşmanın yolu da bu. Aldığın gıdalar sindirilmesi lazım. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için bunu doğrulayan güzel bir ayet var. Orada zaman zaman ben burada dile getirdim. Ama bunu tekrar uyduğu için söylemek istiyorum. 119. Mezmur 15. ayet. Mezmur 119 ayet 15. Sözlerini diyor, derin derin düşünüyorum. Ve yine 119. Mezmur'un 23. ayetine baktığımız zaman, 48. ayetinde de aynı şey mevcut. Diyor ki, senin kurallarını, senin yani yasanı derin derin düşünüyorum. Şimdi hatırlayın, hani burada söylemiştim. Bu derin derin düşünme sözünün İbranice karşılığı seah. Seah diye bir söz. Şimdi bu sözün karşılığı ne biliyor musunuz? Defalarca burada söylemiştim. Derin derin düşünmenin karşılığı ne? Geliş getirmek. Yani burada Rabbin sözünü derin derin düşünün derken, üzerinde geliş getirin. Yani o değeri Rabbin sözü üzerinde hangi değeri elde ettiysen, zihninde her yönüyle onu düşünerek, taşınarak yaşama o değeri kazandıracağız değerli kardeşler. Şimdi güzel bir örnek. Elçilerin İşleri ya da Habercilerin İşleri 8. bölümde, orada Hadım Ağası diye bir kişiden söz ediliyor. Etiyopyalı köle olan Hadım Ağası. Ve hatırlarsanız bu adam kutsal yazılardan bir parça okuyordu ama anlamıyordu sevgili kardeşler. Ne okuduğunu anlamıyordu. Sonra kutsal ruhun yönlendirmesiyle Filipus'un oraya ulaşmasını sağladı. Ve Filipus o adamın okuduğu sözün ne anlama geldiğini açıkladı. Ve daha sonra görüyoruz ki o kişinin iman ettiğini görüyoruz. Ama Filipus burada ne yaptı? Sadece sözü ekti. Ama kişi sözü nasıl işittiyse, nasıl bir yürek yapısıyla sözü algıladıysa, o yönde kendi kararını vermek zorunda. Ve bu kişinin orada iman ettiğini görüyoruz. Filipus tarafından ekildi. Ama o kişi de yüreği gerçekten iyi bir topraktı diyelim, değil mi? Ve yumuşak toprağa düşen yağmur gibi içine aldı, sindirdi, özümledi ve iman etti. Yeniden doğarak iman etti. Demek ki böylesine bol ürün getiren verimli bir yürek, peki sertleşmiş bir yürekten daha iyi değil mi? Nasırlaşmış bir yürekten, dikenlerle boğulmuş, sarılmış bir yürekten ya da taşlıklardan oluşmuş bir yürekten çok daha iyi değil mi değerli kardeşler? Tabii ki daha iyi. Farkını görüyoruz zaten. Böyle bir yüreği Mezmur yazarı bize şöyle dile getiriyor 92. mezmurda. 92. mezmur ve 12. ayette değerli kardeşler. Yani iyi bir yüreğin durumu. Bu ne demektir? Sözü duyan, duymakla kalmayan ama onu dinleyen, yani hayatına sokan, özümleyip elde ettiği diye hayatına sokan kişiyi nasıl açıklıyor 12. ayet? 92. mezmurun 12. ayeti. Doğru adam diyor, Rab'de olan, Rab'le birlikte yürüyen kişi ne diyor Hatice?
Doğru insan hurma ağacı gibi serpilecek, Lübnan sederi gibi yükselecek.
Hiç düşündünüz mü bunun üzerinde? Neden hurma ağacı, neden sedir ağacı? Ben birazcık araştırdım bunu. Bakın hurma ağacı neyin simgesi? Kutsal kitapta da bunu görüyoruz. Bolluğun, verimliliğin simgesi. Peki sedir ağacının anlamını bilen var mı? Ha? Bu sedir ağacı çok kuvvetli bir ağaç. Bu sedir ağacı gücü, sağlamlığı açıklıyor. Şimdi bak, hurma verimlilik. Sedir ağacı gücü, dayanıklılığı bize açıklıyor. O zaman ne diyebiliriz? Bol ürün getirebilmenin yolu sağlam bir şekilde, ayakta, dimdik bir şekilde ilerlemenin yolu ne? Hurma ağacı gibi olmak istiyorsan, sedir ağacı gibi güçlü olmak istiyorsan, güçlü bir şekilde ilerlemek istiyorsan, ayakta dimdik durabilmek istiyorsan, bunun yolu ne? Ya amin. Ve kesinlikle Rab ile olan ilişkin, yani söze olan bağlılığın sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir noktada olması gerekiyor. Ve diyor ki kutsal söz, 14. ayete bakıyoruz. Ne diyor 14. Yine 92. mezmuruz. 14. ayeti. 92. mezmur 14. ayet. Bu verimli bir şekilde dimdik ayakta duran bu kişi için ne diyor? Böyleleri diyor. Yaşlanınca
meyve verecek, taptaze ve yeşil kalacaklar.
Yani sürekli canlı. Eğer iyi bir noktadaysan, söze bağlı bir hayatın varsa, yaşlansan bile meyve vermekten geri durmayacaksın. Demek ki bunun nedenini sorduğumuzda Rab ile paydaşlığımız, Rab ile paydaşlığı sağlıklı bir noktada olan kişilerin durumu bu. Yaşlansalar bile ürün vermekte yetenekleri azalmayacak değerli kardeşler. Şimdi dinlediğimizi söyleyebiliriz. Ama yürek sert olabilir. Dinlediğimizi söyleyebiliriz ama yürekte taşlar olmuş olabilir, değil mi? Dinlediğimizi söylemiş olabiliriz ama dikenler, otlar olabilir. Peki ne gerekiyor değerli kardeşler? Çiftçi ne yapıyor? Öyle düşünelim.
Toprağı sürüyor.
Bravo. Bravo, bravo, bravo. Toprağı sürüyor bu. İyi ki toprağı ekiyor ve sürüyor demedin. Çünkü önce sürüyor ondan sonra ekiyor. Neden sürüyor? Hani nadas etmek dinlendiriyor değil mi? Ama onu nasıl yapıyor? Sürüyor, yani otları, yabani otları, dikenleri temizliyor. Alt tarafı üst tarafa getiriyor. Doğru mu? Havalanmasını sağlıyor, oksijen almasını sağlıyor. Ve yağmur yağdığında da yüzeyde kalmıyor. Derinlere kadar işliyor. O nedenle Hoşaya 10. bölümde bakın ne diyor. Ne kadar güzel bir ifade var. Hoşaya 12. ayet, 10. bölümün 12. ayeti diyor ki, Nadas'a bıraktığınız toprağı, ne demek bu? İşletilmeyen toprağı işleyin diyor. 10. bölümün 12. ayeti. Demek ki şöyle diyebiliriz sevgili kardeşler, lütfen ve lütfen kendi istek ve doğrularını önde tutarak yüreğini sertleştirme. Yüreğinde taşlıkların oluşmasına izin verme. Yabani otların büyümesine, dikenlerin oluşmasına izin verme. Yani kendi bilgine, kendi gücüne dayanarak ben yaparım deme. Bakın Yeşaya peygamber bu yönde bizi uyarıyor değerli kardeşler. 55. bölüm. Yeşaya 55. Yeşaya 55. Ne diyor Yeşaya 55? İlk 3 ayet.
Ey susamış olanlar, sulara gelin.
Ey susamış olanlar, sulara gelin.
Parası olmayanlar, gelin satın alın, yiyin. Gelin şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek olmayana, ekmeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz. Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz. Bolluğun tadını çıkarasınız. Kulak verin bana, gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım.
Bak ne diyor? Beni iyi işitin demiyor. Ne diyor? Beni iyi dinleyin diyor. Yani kulak verin, kabul edin, hayatınıza sokun. Ben bunu yaptığımda ne oluyor? Üçüncü ayette okuduk.
Yaşayasınız.
Kulak verip dinleyin ki yaşayasınız. Onun için Matta 4. bölümde 4. ayette insan diyor Rabbimiz sadece ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözde yaşar. Hamdolsun. Hamdolsun Rab Tanrı sözü aracılığıyla bizlere konuşan bir Rab. Ama bizlere düşen sorumluluk da onu can kulağıyla dinlemekten geçiyor. Ama nasıl dinleyeceğiz değerli kardeşler? Seçerek değil. Değil mi? Seçerek değil. Aktif bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Aktif bir şekilde. Dinlediklerimizi özümleyip kendimize bir pay çıkartıp ve elde ettiğimiz değeri hayatımıza sokmamız gerekiyor. Biz bunu yaptığımızda o zaman bizler de Rabbim bizleri görmek istediği noktada olacağız. Mutlaka. Kesinlikle. O zaman bereketli hayatın sırrı ne? Bereketli yaşamın sırrı nerede geçiyor? Neden geçiyor? Nereden geçiyor? Dinlemekten geçiyor değil mi? Sözü dinlemekten. Ama nasıl dinlemekten? Aktif dinlemekten. Evet değerli kardeşler. Onun için kutsal kitapta biliyorsunuz bu 7 kilise hakkında her biri için farklı farklı uyarılar var biliyorsunuz. Övgü sözleri de var. Farklı farklı uyarılar da var. Ama ortak olan bir şey var. İfade var. Kulağı olan İkinci bölümde örneğin 7. ayette 11. ayette, 17. ayette, 29. ayette, 2. bölümün vahiy, 2. bölüm. Kulağı olan ruhun kiliselerine ne dediğini işitsin diyor. Demek ki kulak var ama işitmiyor. Kulağı olan işitsin. Kulak var ama işitmesi gerektiği biçimde işitmiyor değerli kardeşler. Demek ki burada söz edilen toplulukların temel sorunu buydu. İşitiyorlardı belki ama dinlemiyorlardı. Öyle diyelim. Sözü hayatlarına koymuyorlardı. Rab konuşuyor. Söz aracılığıyla. Önemli olan biz dinliyor muyuz değerli kardeşler? Rab bize diyor ki, okuduk Yeşaya 55:3'te. Kulak verin. Bana gelin, dinleyin ki yaşayasınız. Dinlememiz, kulak vermemiz, özümsememiz, hayatımıza sokmamız gerekiyor ki varlığımız sağlıklı bir şekilde devam etsin. Ve Rab hamdolsun bizi bırakmıyor. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim diyor. 28, Matta 28:20'de. Ama ona gelmek, ona yönelmek gerekiyor kesinlikle. Demek ki senin için geçerli olan açıklamayı dinlemedikçe, gelip onun önünde kırılmadıkça, içini onun önünde dökmedikçe, onun önünde yüreğinin yumuşaması mümkün değil. O zaman yüreğin yumuşaması için gelin ona izin verelim sevgili kardeşler. Son bir düşünceyle noktalamak istiyorum. Bakın Mezmur 119'a bakın. Yani Rabbin sözünü hep sürekli öne koyuyoruz ya. Ne kadar önemli sözü hayata koymanın, sözü uygulamanın bize getirisi ne kadar büyük. 119. Mezmur'un 9. ayeti bakın ne diyor. Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla. Öyle mi diyor? Almancasında da. Haltin değil mi? Haltin ya. Tutmak. Demek ki bakın, genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Sözünü okuyarak demiyor sadece. Okuyacağız. Okuduğumuzu anlayacağız. Anladığımızı içimize sindireceğiz. İçimize sindirdiğimizi de ne yapacağız? Hayatımıza sokacağız. Yani sözünü yerine getireceğiz. Senin sözünü tutmakla. İşte değerli kardeşler, bunu bir şekilde açıkça vurgulayayım. Değerli kardeşler, bu vahiy kitabını açın. Oradaki sıralama çok güzel. 3. ayet. 1-3'e bakalım. Ve ondan sonra da bir ayet daha okuyarak noktalayalım. 1-3.
Bu peygamberin sözlerini okuyana burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır.
Bak, sözleri okuyana değil mi? Ne mutludur demiyor. Sözleri okuyan bir, dinleyen iki, yerine getiren üç. Demek ki okumakla yetinmeyeceğiz. Okuduğumuzu dinlemek yani özümseyip sindirmek içimize. Bir pay çıkartmak kendimize. Dinleyeceğiz, içimize sindireceğiz ve onu hayatımıza sokacağız. İşte o zaman sevinç içerisinde mutlu bir şekilde yolumuza devam etmiş olacağız. Onu dinliyor muyuz değerli kardeşler? Rabbi dinliyor muyuz değerli kardeşler? Bakın dört ayrı toprak, değil mi? Bir, sert yüzeyli toprak. İki, taşlık, kayalık toprak. Üç, dikenli, yaban otlara boğulmuş bir toprak. Dört, iyi toprak. Yani dört ayrı yürek. O zaman diyebiliriz değil mi? Hangi toprak senin yüreğini açıklıyor? Bakın yüreklerinize. Ne durumdasınız değerli kardeşler? Sertleşmiş, vurdum duymaz mı? Taşlıklar oluşmuş, derine inmekte zorluk mu çekiyorsun? Yoksa dünyasal kaygılar nedeniyle boğulmak üzere nefes almaya mı çalışıyorsun? Yoksa tam tersi Rab İsa'ya bağlı, ipleri onun eline bırakmış ve Kutsal Ruh'un yönetimi altında sağlıklı ürün mü getirmeye çalışıyorsun? Hangi yürek, hangi toprak senin yüreğini açıklıyor? Değerli kardeşler, Yeremia hayran bırakıyor beni gerçekten. 17. bölüm 8. ayette diyor ki, eğer kişi böyle bir noktadaysa, yani iyi bir yürek noktasındaysa, yumuşak bir yürek noktasındaysa, böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer diyor. Köklerini akarsulara salar, sıcak gelince korkmaz. Yeremia 17:8. Yaprakları hep yeşildir. Ve çok ilginç, bakın buranın altını çizin lütfen. Kuraklık yılında kaygılanmaz diyor. Yani sıkıntılı, sancılı dönemler var ya, zorluklar. O zorluklar karşısında kaygılanmaz. Ve şöyle noktalıyor, meyve vermekten geri durmaz. Peki meyve vermenin sırrı ne? Sözü işitmek, işittiğin sözü benimseyip hayatına koymak. Amin.